Ayrım 8, sayfa 54. Allah kahretsin, ne var? Midriyaz, göz bebeği büyümüş. İki adamın arasında kısa bir sessizlik. İtfaiyeci topuklarının üzerinde döndü. Mekanik aletler gözle görülür biçimde yaklaşıyordu. Tamam dedi. Sonunda yeni gelen yeni uyuşturma. Bir pentosel. Telsiz nerede? Birinci doktor ile hasta bakıcılar hareketlenirken mikrofonu aldı. Telsizdeki seslere katıldı. İç çevre yolu üzerinde son durum. Beyin cerrahisinde ameliyat masası hazır olsun. Güçlü bir ekstradural hematom kuşkusu. Tekrar ediyorum. Her iki yarım kredede HET. Parantez bir süre. Nöroşirurjik bir zedelenme ve beyne darbe. Parantez yine bir sessizlik. Nereden bileyim canım? Midriyaz başladı bile. Hepsi bu. Allah kahretsin. Bir çocuktan bahsediyorum. 7 yaşında. Dagger. Ameliyathanede Dagger'ı istiyorum. Başka kimseyi değil. İtfaiyeci yeniden göründü. Başıyla kabul işareti yaptı. Birkaç saniyede yepyeni bir örgütlenme gerçekleşti. Hasta bakıcılar çocuk keçe örtülerle, bez minderlerle kuşattı. Daha ötede kriko kolları kamyonun şasesinin altına giriyordu. Buradan çıkmak gerek dedi. Soluk soluğa birinci doktor Dayana. Adama baktı. Beyni bomboş, sersemce kafasını salladı. Luciana son bir kez baktığında gördüğü tahtalarla ve örtülerle çevrilmiş, gözlerinde kumaşlarla beslenmiş bir gözlük olan bir gölgeydi. Odayı tiz bir ses doldurdu. Dayan sıçradı. Birkaç saniye sonra bir hemşire göründü. Genç kadına tek bir kez bile bakmadan metal ayağı yeni bir sodyum klorür torbasına asıp damara giden tüpe bağladı. Saat kaç? Hemşire döndü. Dayan sorusunu yineledi. Saat kaç? Gecenin 9'u. Çoktan gittiğini sanıyordum Bayan Tiberk. Başını belli belirsiz salladı. Sonra gözlerini yumdu. Sanki en ufak bir dinlenmeye hakkı yokmuş gibi göz kapakları yanmaya başladı. Gözlerini yeniden açtığında hemşire kaybolmuştu. Anıları yine şimdiki zamandan kopardı Dayan'ı. Büroma gelmek istemediğinizden emin misiniz? Dayan Crop bölmesinin yanında duran Doktor Eric Dagger'a bakıyordu. Işıklı panonun üzerinde Lucia'nın beyin röntgenleri, scannerları sıralanmış, aynı görüntüler cerrahın yüzüne yansıyordu. Başıyla hayır deyip belli belirsiz bir sesle sordu. Nasıl geçti? Müdahale 3 saatten fazla sürmüştü. Doktor ellerini önlüğünün ceplerine soktu. Elimizden geleni yaptık. Lütfen doktor, bana kesin bir cevap verin. Dagger gözlerini ondan ayırmıyordu. Herkes aynı şeyi söylüyordu. Necker Hastanesi'nin en iyi beyin cerrahı. Komanın dönüşü olmayan kıyılarından onlarca çocuğu alıp getiren bir virtüöz. Söze girişti. Oğlunuzun bir ekstradural hematomu vardı. Sağ yarım kürede bir kan birikmesi. Parantez, röntgenlerden birinin üzerinde söz konusu bölgeyi gösterdi. Hematoma erişmek için şakağını açtık. Bütün o bölgedeki pıhtılaşmış katılaşmış kanı emdik. Hemostaz dedikleri yarayı kapatırken kalan kanı boşaltmak için emici bir diren taktık. Bu açıdan her şey istediğimiz gibi oldu. Bu açıdan mı? Dagger ışıklı cama yaklaştı. Kesin olarak yaşını tahmin etmek imkansızdı. 30 ila 50 arasında. Keskin hatlı yüzü aşırı derecede solgundu. Ama bu solgunluk bir hastalık çağrıştırmıyordu. Tam tersine bir çeşit ışık gibi. Tüm yüzünden yayılan kesin bir aydınlık işaret parmağıyla beyninin iki yarısını gösterdi. Lucia'nın bir derdi daha var. Çift taraflı bir ezik. Fazla bir müdahalede bulunamayacağımız bir şey bu. Beynin bazı bölümleri zarar mı gördü? Doktor belirsiz bir hareket yaptı. Söylemek imkansız şimdilik. Başka bir sorunumuz var. Vücudun herhangi bir başka yeri gibi darbe alınca beyinde şişme eğilimi gösterir. Oysa kafatası kapalı bir kutudur. En ufak bir genişlemeye izin vermez. Eğer beyin kemikleri aşırı bir güç dayanırsa hayati işlevlerini yerine getiremez. Buna beyin ölümü denir. Dayan masaya dayandı. Röntgenlerin mavimsi pırıltıları doktorun yüz hatlarına yansıyordu. Ve onların da arttırdığı sıcaklık dayanılır gibi değildi. Ve siz bir şey yapamaz mısınız? Kafatasının altında beyin basıncını sürekli olarak denetlememize imkan verecek ikinci bir diren yerleştirdik. Eğer basınç daha artarsa direni açıp beyin omurilik sıvısını birkaç milimetresini boşaltırız. Beynin rahatlamasının başka bir yolu yok. İyi ama beyin de sonsuza dek genişlemez ya. Hayır, krizler hafifler, sonra kaybolur. İşler normale dönene kadar krizleri yönetmek bize düşüyor. Doktor, dürüst olun. Lucien, neyse, bundan kurtulabilir mi? Bilinci açılabilir mi? Yine anlaşılmaz bir hareket. Eğer beyin içi basınç çabuk düşerse kazandık sayılır. Ama eğer genişleme sıkça tekrarlanırsa yapacak bir şeyimiz yok. Beyin ölümünün önüne geçemeyiz. Bir sessizlik oldu. Dagger son sözü söyledi. Beklemek gerek. 9 gündür bekliyordu Dayan. 9 günden beri her akşam sonunda eve dönüyor, bir yalnızlığı bırakıp ötekine. Pantheon meydanı yakınında, Valet sokağında düzensizliğiyle sahibesinin iç dünyasını yansıtan dairesine gidiyordu. Hastanenin ana avlusunu geçti. Binalarıyla, dükkanlarıyla, kilisesiyle gerçek bir kente benziyordu hastane. Gündüzleri burada binaların oluş nedenlerini, tedavi, hastalık, ölüme karşı savaş neredeyse unutturacak yanıltıcı bir hareketlilik hüküm sürüyordu. Ama gece derin sessizliğe ve yalnızlığa terk edilince yapılar ölümlü kuyuluğa kavuşuyor, endişeyle, hastalıklarla ve yok olmayla çok daha yakından kuşatılmış görünüyordu. Büyük kapıya giden yola saptı. Dayan durdu, gözlerini kıstı. Çimenleri aydınlatan lambanın ışığında annesinin gölgesi. 9. kısım. Şimdi nasıl diye sordu Sibel Tiberk. Yukarı çıkıp bakabilir miyim? Nasıl istiyorsan öyle yap. Her zamanki gibi gösterişsiz topuzunun halelediği küçük gölge fısıldar gibi sordu. Ne var? Geç mi kaldım? Beni daha önce mi bekliyordun? Dayan gözlerini Sibel'in ötesinde çok uzaklardaki belirsiz bir noktaya dikmişti. Sonunda boyunun bütün haşmetiyle anasından en az 20 santim daha uzundu. Sibel'in tepesinden bakarak konuştu. Ne düşündüğünü biliyorum. Ne düşünüyormuşum? Farkında olmadan sesini bir perde yükseltmişti. Dayan açıkladı. Bu çocuğu hiç evlat edinmemem gerektiğini düşünüyorsun. Sana bu çözümü öneren benim. Hayır, Charles'tı. Birlikte kararlaştırmıştık. Boş ver. O çocuğu yetiştirmek, mutlu etmeyi becermek bir yana ölümüne neden olduğumu düşünüyorsun. Böyle konuşma. Dayan birden haykırmaya başladı. Söylediklerim doğru değil mi yoksa? Kemerini bağlamayan ben değil miyim? Bariyere çarpan, kamyon şoförü uyuklamış, kendi itiraf etti. Senin hiç suçun yok. Ya alkol? Charles alkol muayenesinin sonuçlarını hasır altı etmemiş olsaydı çoktan zindana atılmış olurdum. Aman tanrım, sesini alçalt. Dayan başını eğdi, alnının şakaklarını kaplayan sargısına dokundu. Bacaklarındaki gücün çekildiğini hissediyordu. Açlık ve bitkinlik dengesini temelden sarsıyordu. Annesiyle vedalaşmaya gerek bile duymadan ana girişe doğru yürümeye başlamıştı ki birden geri döndü. Bir şeyi bilmeni istiyorum. Ne? İki hasta bakıcı bir yatağı iterek geçti. Yatağın üzerinde koluna serum takılmış, ekosa bir battaniyeye uzatılmış vücudun belli belirsiz görüntüsü. Bütün bunların senin suçun olduğunu bilmeni istiyorum. Sibel çatışmaya hazırlanıyormuşçasına kollarını kavuşturdu. Söylemesi ne de kolay dedi. Dayan sesini yeniden yükseltti. Benim neden bu durumda olduğumu kendine sordun mu hiç? Hayatımın neden böylesi bir enkaza dönüştüğünü? Sibel alaycı bir sesle cevap verdi. Tabii ki hayır. 15 yıldan beri kızımın çöküşünü izliyorum. Ama gördüklerim beni hiç ilgilendirmiyor. Onu Paris'in bütün psikologlarına götürdüm. Ama bu sadece görünüşü kurtarmak adınaydı. Onunla konuşmaya, içinde bulunduğu delikten çıkarmaya çalışıyorum. Ama yalnızca vicdanımı rahatlatmak için. Parantez, artık bağırmaya başlamıştı. Yıllardan beri senden neyin eksik olduğunu bulmaya çalışıyorum. Bunu bana nasıl söylersin? Dayan alay eder gibi güldü. Başkalarına iyi bir anne olduğunu göstermek için. Ne diyorsun sen? Tay senin bahçende. Yeni bir sessizlik oldu. Yapraklar karanlıkta hışırdıyordu. Sibil huzursuz olduğu zaman hep yaptığı gibi durmadan topuzuna dokunuyordu. Bunları yeterince söyledin. Cicim diye kestirip attı. Şimdi artık sadede gel. Dayan'ın başı dönmeye başladı. Sonunda geçmiş gün ışığına çıkacaktı. Senin yüzünden bu durumdayım dedi soluk soluğa. Bencilliğin ve kendin dışındaki her şeye karşı duyduğun acımasız aşağılanma yüzünden. Bana bunu nasıl söylersin? Seni tek başıma ben büyüttüm. Derin gerçeğinden söz ediyorum. Su yüzüne oynadığın rolden değil. Sen benim derin gerçeğimi ne bilirsin ki? Dayan'a kavurucu bir çelik tele tutunup yürüyormuş gibi geldi. Sözünü sürdürdü. Söylediklerimin kanıtı var. Bir duraklama, tehlike sinyalleri. Sibil'in sesi titredi. Kanıt mı? Ne kanıtı? Dayan yavaş konuşmaya çalıştı. Her hecenin hedefine varmasını istiyordu. Natalie Yiberk'in düğünü 1983 Haziran'da. Her şey orada oldu. Hiçbir şey anlamıyorum. Neden bahsediyorsun? Hatırlamıyorsun değil mi? Hiç şaşırmadım. Bir ay boyunca o düğün için hazırlandık. Gözümüz düğünden başka bir şey görmüyordu. Sonra oraya varır varmaz çekip bilmem nereye gittin. Beni orada elbisemle, küçük ayakkabılarımla, genç kız düşlerimle öylece bırakıp gittin. Sibil duyduklarına inanamıyormuş görünüyordu. Bu anlattıklarını hayal meyal hatırlıyorum. Dayan'ın içinde bir şeyler kırıldı. Yükseldiğini hissettiği gözyaşlarını hemen tuttu. Beni bırakıp gittin anne. Bırakıp kim bilir hangi herifle gittin. Charles'la gittim. Onunla o akşam tanıştım. Parantez, sesi yeniden yükseldi. Demek özel hayatımı senin için feda etmemi istiyordun. Dayan inatla tekrarlıyordu. Beni bırakıp gittin. Beni öylece bırakıp gittin işte. Sibil bir an için tereddüt etti. Sonra kollarını açarak yaklaştı. Dinle dedi sesini alçaltarak. Eğer seni kırdımsa özür dilerim ben. Dayan geri çekildi. Sakın bana dokunma. Kimse bana dokunamaz. O anda başından geçeni annesine anlatamayacağını anladı. O gerçek iki dudağının arasından hiç çıkmayacaktı. Buyurdu. Unut bunları. Kendini çelikten daha sert hissetti. Bir zamanlar başından geçen korkunç olayın tek yararı buydu. Giderek soğuk öfkeye, kendini kontrola dönüşmüş bir üzüntü, bir korku. Başıyla çocuk cerrahisi binasını, acil bölümünün hafif aydınlık pencerelerini işaret etti. Eğer hala gözyaşın kaldıysa ona sakla. Topuklarının üzerinde döndüğünde ağaç hışırtısının onu uğursuz bir manto gibi sardığını hissetti. 10. kısım. Günler ve geceler birbirini izledi. Dayan artık ne günleri ne de geceleri sayıyordu. Günlük hayatın yeknesaklığını sadece acil servisteki alarmlar bölüyordu. Annesiyle son kapışmasından beri 4 midriyaz gerçekleşmişti. Çocuğun göz bebekleri 4 kez sabitlenmiş, sonunun yakın olduğu haberini vermişti. Her krizde hekimler müdahale etmiş, beyin omurilik sıvısından birkaç milimetre boşaltarak beyni üzerindeki baskıdan kurtarmışlardı. Kısacası böylelikle en kötüsünü engellemişlerdi. Doktorların dudaklarından çıkan kelimelere bağlı yaşıyordu Dayan. En masum sözlerini bile yorumluyor, seslerindeki en ufak bir ton farkını hissediyor, böylesine bağımlı olduğu için kendini suçluyordu. Zihnini sadece kafasındaki sorular dolduruyor, korkunç bir işkence gibi biteviye tekrarlanıp genç kadını hırpalıyordu. Çok az uyuyordu. Çevresinden öylesine soyutlanmıştı ki bazen gördüklerinin gerçek mi yoksa düş mü olduğunu ayırt edemiyordu. Sağlığı gün geçtikçe bozuluyordu ama hala ilaç almayı reddediyordu. Aslında bu inadı onu uyuşturuyor, transa geçmiş gibi başını döndürüyor, artık bir umut kalmadığı gerçeğini görmesini önlüyordu. Lucia'nın hayatı artık sadece bir makine kalabalığına, duyarsız bir teknolojiye bağlıydı. O hayatı bitirmek için tek bir düğmeye basmak yeterliydi. O gün öğleden sonra 3 sıralarında kendi vücudunun kontrolünü yitirdi. Dayan çocuk bölümünün merdivenlerinde bayılıp düştü. Sırtının üzerinde kayarak bir alt kata kadar yuvarlandı. Eric Dugger damardan bir doz glukoz şırınga ettikten sonra dinlenmek üzere eve gönderdi Dayan'ı. Karşı çıkılmaz bir ses tonuyla. Oysa aynı gece saat 10'a gelirken Dayan yine çocuk beyin cerrahisi bölümünün kapısına itiyordu inatla, hırs dolu. Hasta ama oradaydı işte. İçinde kötü bir his, Lucia'nın son saatlerini yaşıyordu. Her ayrıntının bu gerçeği doğruladığını sanıyordu. Binanın içindeki havanın boğuculuğu, giriş katında yanmayan neonlar, koridorda karşılaştığı hasta bakıcının kaçırmaya çalıştığını sandığı bakışları. Bu kadar işaret, bu kadar belirti, ölüm oradaydı, çok yakında, yanında. İkinci katın bekleme odasına girip Dugger'ı gördüğünde sezgisinin doğru olduğunu anladı. Doktor yaklaştı. Dayan durdu. Ne oldu? Cerrah tek kelime etmedi. Genç kadını kolundan tutarak duvara vidalanmış bir dizi koltuğa götürdü. Oturun. Dayan yıldırcasına otururken dudaklarının arasından mırıldandı. Ne oluyor? Yoksa bitti mi? Eric Dugger Dayan'la aynı hizada olmak için çömerdi. Sakin olun. Dayan'ın gözleri açıktı ama görmüyordu. Boşluğun dışında hiçbir şey görmüyordu. Baktığı bir görüntü değildi. Tam tersine bir görüntüsüzlük, bir boyutsuzluk. Hayatında ilk kez bir sonraki ana geçmediğini, bir sonraki saniyeyi düşünmediğini hissetti. Artık Dayan da ölüydü. Dayan bana bakın. Gözlerini çırağın kemikli yüzüne dikti. Hala hiçbir şey göremiyordu. Birinci göz bebeklerinin algıladığı görüntüleri yorumlayamıyordu. Doktor bileklerini tuttu. Dayan ellerini çekmedi. Korkularını yaşayacak gücü kalmamıştı. Cerrah mırıldandı. Bu öğleden sonra siz yokken Lucia'nın göz bebekleri 2 kere daha sabitleşti. 4 saatte 2 kere. Dayan donup kalmıştı. Kolları ve bacakları dehşetten bağlanmış gibi. Cerrah 1 dakikalık bir sessizlikten sonra ekledi. Çok üzgünüm. Bu kez gözlerini yine Dugger'a dikti. Öfkesinin arkasında cerrahın yüzünü gördü. Ama daha ölmedi değil mi? Anlamıyorsunuz. Lucien 6 kez beyin ölümü belirtisi gösterdi. Bundan sonra bilinci açılamaz. Kaldı ki bir mucize olacağını düşünürsek, kendine gelme belirtileri göstereceğini kabul etsek bile geçirdiği krizlerin kalıcı ve çok ağır etkileri olacak. Beyni büyük ölçüde hasar gördü. Anlıyor musunuz? Artık bir bitkiden farkı olmaz. Böyle bir şey istiyor olamazsınız. Dayan birkaç saniye boyunca Dugger'a baktı. Birden hekimin çekiciliğinin farkına vardı. Sesi öfkeyle çınladı. Ölmesi daha iyi olur diyorsunuz, öyle mi? Doktor doğruldu, titriyordu. Bunu söylemeye hakkınız yok Dayan. Hele bana. Hiç yok. Her gün, her gece Lucia'nı kurtarmaya çabalıyorum. Ben hayatın tarafındayım. Parantez, camlı kapının ardındaki pencereli koridoru gösterdi. Biz hepimiz hayatın tarafındayız. Ölüme aramızda yer vermemizi istemeyin bizden. Dayan başını arkaya yatırıp gözlerini yumdu. Kafası duvara çarptı. 1 defa, 2 defa, 3 defa. Sıcaktan boğuluyordu. Floresanların beyazlığı göz kapaklarından geçiyor, gözlerini yakıyordu. Vücudunun yıkıldığını, koca bir kara delik gibi açıldığını, bilincini deliğin emdiğini hissediyordu. Yine de bütün gücünü topladı, ayağa kalkmayı başardı. Tek kelime etmeksizin çantasını aldı, acil servise doğru yürüdü. Hareketsiz küçük vücutların servisine, kapının ötesinde her yer ıssızdı. Dayan Lucia'nın odasına girdi, gözlerini fırlatıp attı, dizlerinin üzerine yığıldı. Yatağın ayak ucunda başını çarşaflara gömdü, gözyaşlarına boğuldu, beklenmedik bir şiddetle. Kazadan bu yana vücudu ilk kez böylesi bir özgürlük tanıyordu ona. Kasları çözüldü, sinirleri gevşedi, Hıçkırıkları onu soluksuz bırakıyor, üzüntüden boğuluyordu. Ama içinde sonsuz sükunet habercisi, uğursuz çiçeğe benzer bir rahatlamanın, boğuk bir sevincin çığlığını hissediyordu.